Üçüncü kaset, birinci yüz. Veysel İbar, tek gözüm ama diye mesele etti benimki bunu. Yok eskiden sevişirken bir gözüm açık ona bakarmışım. Yok bilmem ne anında kör gözümden bir damla yaş akarmış. Yok efendim eskiden koyunları, sürüleri Amerikalı sığır çobanı gibi güdermişim. Yok iyi kaval çalarmışım. Bir sürü saçmalık. Koyun sürüsüne ilgi duymadım, ne yapayım? Evde oturuyorum diye kafama kalktı. Burnumdan getirdi. Arkadaşlar kendi isteğimle geldim buraya dedi. Hidayet İmri, benim karımla birlikte geçirdiğim 3 ay tam bir felaket oldu. Anımsamak bile istemiyorum dedi. Niçin eskisi gibi politikayla ilgilenmiyorum? Niye hırsım yok? Niçin para kazanamıyorum? Niçin araba kullanamıyorum? Neden apartman yöneticiliği yapmıyorum? Her gün bunları dinledim. Zor kaçtım geldim buraya diye sözünü tamamladı. Avni Gürbüz, kadın mı? Bir daha tövbe dedi. İlkin sevgisiyle boğdu beni. Sonra bitmek tükenmek bilmeyen istekler. Feministmiş, yok bilmem ne. Ben her gece bulaşık yıkıyorum, önümde önlük. Yatak yaşamımda da uyuşamadık. Burnumdan geldi. Bir de utanmadan getirip beni geri verdi dedi. Müntekin Bey, oğlum üzülme. Kısa yoldan kurtulmuşsun sen. Benimki de hastalık derecesinde kıskançtı. Yok pencereden nereye baktın? Yok telefon niçin ben açınca kapandı? Sabah neredeydin? Nereye çıkıyorsun? Niçin gözün daldı? Ne düşünüyorsun müntekim? Şu an ne düşünüyorsun? Öldürdü beni. Suyumu sıktı sizin anlayacağınız. Çirkin de bir kadındı. Allah kurtardı beni oğlum dedim. Suçu Ayetullah Efendi. Benimki hizmetçilik yapıyordu. Gündelikçiydi. Bürolara da giderdi. Oralarda iş karıştırmış. Odacının biriyle mercimeği fırına vermiş. Geliyor bana. Ayetullah Efendi, sen yaşlısın. Ateşin sönmüş senin. Ayetullah Efendi, damancanaya sarılır gibi sarılma bana. Ayetullah Efendi, sen galiba defolusun. Ayetullah Efendi, bir eksikliğim var. Allah belanı versin dedim bir akşam. Patlattım suratına şamarı. Ertesi sabah getirip iade etti beni işte dedi. Boş ver baba dedi Veysel İbar. Senin de kıymetini bilecek bir kadın elbette bulunur. Tüm General Memduh Bey, bir rahat soluk aldırmadı benimki diye söze başladı. Kalabalığın içine düştüm. Çocuklar, torunlar, gelinler, damatlar, emireri, şoför. Alışamamışım, bunaldım. Sıkıntı geldi. Durup dururken daralıyorum. Hanım bütün gün ordu evinde saçını yaptırır güne gider. Evde bir disiplin, bir disiplin. Bir gece zamanı, hanım oynatacağım beni geri ver dedim. Zaten sende iş yokmuş demesin mi? Tansiyonum fırladı. Fludex'e zor düşürdük. İşte şimdi buradayım ama huzurluyum dedim. Bir süre iade odasındaki erkekleri dinledikten sonra odama döndüm. Her gün burada da değişik öyküler dinler olmuştum. Erkekler de bambaşka bir dünyayı anlatıyorlar. Sigaralarını terlendirirken kimi ezik oturuyor, kimi de kurtuldum diye seviniyordu. Telefon durmaksızın çalıyordu. Açtım, 4 ay sonrasına bir randevu verdim. Bilgisayara işledim. Tam bir sigara yakıyordum ki muhteşem bir kadın girdi içeriye. Parfümü diva olmalıydı. Hani şu Ungaro'nun yeni kokusu. Kürkü yerleri süpürüyordu. Kızıl saçları omuzlarındaydı. Kırmızı upuzun tırnaklı parmaklarının arasından tuttuğu bir tutam kılı verdi bana. Roberto, Musevi asıllı, zeytuni ten, yeşil gözler, ince uzun parmaklar, Afgan tızısı gibi duygulu. Nikahsız yaşıyorduk. Benden oldukça genç, anlıyorsunuz. 25'inde. Onu armağan ettiğim hardal rengi Jaguar'la 2 ay önce yok oldu gitti dedi. Tamam hanımefendi dedim. Notları bilgisayara verdim. Akşamüstü Bay Roberto'nun bir takım elbisesiyle uğrayınız lütfen. Kendisini size teslim edeceğiz ama hardal rengi Jaguar'ı unutun. O önemli değildi dedi kadın. Çok iyi dedim. Hoşça kalın. O çıkarken başörtülü bir başka kadın girdi içeriye. Ekranı kontrol ettim. Hacer Hanım'mış. Hani nerede kıllar, saç telleri diye sordum. Sormayın yok. Bulamadım bizimkinin hiçbir şeyini. Nasıl yapacağız? Bir dakika dedim. Telefon düğmesine bastım. Karşı taraftan Nizami Bey açtı. Kısaca durumu özetledim. Yokmuş hayır hiçbir şey. Tek bir kıl bile. Nizami Bey, Recep Kiraz'ı çağırın dedim. Hacer Hanım'a döndüm. İyi huylu, olgun bir bay var elimizde. Çile çekmiş. Mutlu olmak onun da hakkı. İster misiniz? Kadın bir anda düşündü. Sonra neden olmasın dedi. Nikah kıyar mı? Adamı beğenirsen kıydırırsın nikahı Hacer Hanım dedim. Hele bir dene. 10 dakika sonra ücreti alıp kasaya kilitlemiş Recep Kiraz'la Hacer Hanım'ı uğurlamıştım. Tam gazeteye göz atacağım telefon çaldı. Alo dedim. Ancak 4 ay sonrasına randevu verebilirim efendim. Ama acele arzu ederseniz elimizde hazır olanlar var. Evet, asker var, bir tüm general. Çok saygın bir kişi, sağlıklı tabii. Tamam, yarım saat sonra uğrayın lütfen. İyi günler efendim. Kapattım telefonu, bir sigara yaktım. Anlıyorsunuz değil mi? Öyle bir iş ki bizimki, bir dakika dinlenecek zaman olmuyor. 5 Ocak 1989 Ankara. Sen kimsin? Nizami Öne ile Mutluluk Kliniğinde çalıştığımız günlerde başımızda yüzlerce unutulmaz olay geçiyor. Kadınların ve erkeklerin dünyası, kavuşmalar, ayrılıklar beni çok etkiliyordu. Ama bir gün öyle bir olay yaşadım ki etkisinden henüz kurtulmuş değilim. Öyle herkesin her gün yaşayabileceği bir şey değildi bu. Beni akıl almaz bir biçimde etkilemişti ve sarsmıştı. Bir sabah klinikteki odama yaşlı, bembeyaz saçlı bir kadın geldi. Aylar öncesinden randevu almıştı. Kadın odadan içeriye girer girmez bilgisayara bir göz attım. Adı Münire'ydi. Oğlu için gelmişti. Başka da bilgi yoktu. Buyurun Münire Hanım dedim. Bana uzattığı makasla kesilmiş bir tutam siyah saçı özenle alıp bir zarfın içine yerleştirdim. Münire Hanım, şimdi fişinize baktım. Bazı bilgiler eksik verilmiş. Onları tamamlamanız gerek. Oğlunuz için geliyorsunuz. Ne zaman kaçmıştı? Başka bilgiler verebilecek misiniz bana? Kadın bir sigara yaktı. Düşünceliydi. Sonunda kararlı bir biçimde konuşmaya başladı. Evet, buraya oğlumu geriye getirmeniz için başvurmuş bulunuyorum. Hiçbir şey anlatmamaya niyetliydim ama şu an size gerçeği söylemeye karar verdim. Kadınsınız, beni anlarsınız. Doktorun size vereceğim bu bilgileri bilmesine gerek yok çünkü o zaman olay çok karışır. Adli, hukuki açılar ortaya çıkar. Bunlar çok eski yıllara dayanan şeyler. Artık unutulmuş, yok olmuş, gitmiş olaylar. Anlıyor musunuz dedi. Biraz açıklar mısınız? Pek bir şey anlatıp sayılmaz dedim. Kadın devam etti. Oğlum bundan uzun yıllar önce kaçarken dağlarda pusuya düşürülüp güvenlik güçleri tarafından vurulmuş bir devrimciydi. Çok gençti. Politik inancı yoğundu. İdeali uğruna öldü. O yılları siz de yaşadınız biliyorsunuz dedi. Bu bir tutam saçı onun kurşunlanmış ölmüş başından kesmiştim. Yıllarca sakladım. Nizami Öney'in ölüler üstünde çalışmadığını biliyorum fakat benim durumum kural dışı. Artık o gençlerin çoğunun anaları, babaları da öldü. Eski, çok eski bu anlattığım olay. Şansımı denemek için geldim buraya. Oğlumu geri istiyorum dedi. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Onları bana göstermemek için başını onurla önüne eğdim. Oturduğum yerde dolmuştum sanki. Süratle ne yapabileceğimi düşünüyordum. Nizami Bey suç kapsamına gireceği için böyle bir olayı kabul etmezdi. Kadın düşüncelerimi okumuştu sanki. Size dedi. Ne isterseniz vereceğim. Doktora hiçbir şey söylemeyin. Verin ona saçları. Öğleden sonra oğlumla çıkıp eve gideyim. Bunca yıl aradan sonra buluşayım onunla. Tüylerim diken diken olmuştu. Öyle yalındaki kadının konuşması, bir annenin bu acısına dayanamayacağımı anlamıştım. Münire Hanım dedim, dinleyin beni. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğinize yemin edin bana. Her şeyiniz üstüne. Normal ücretin dışında hiçbir şey istemiyorum sizden. Aklınıza böyle bir şey sakın getirmeyin. Nizami Bey'e olayı sıradan bir kaçış gibi anlatacağım. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Ama oğlunuz meydana çıktıktan sonra birçok pürüz çıkabilir ortaya. Bir kere kendisi bir suçlu olarak yeniden meydana çıkacak. Bu taşıması çok ağır bir yük bu yeni insan için. Sonra suç nedir, neye göre suçlu bu genç, aradan çok uzun zaman geçtiğini söylüyorsunuz. Ya da oğlunuz gerçekten suçlu muydu, onun için mi öldürüldü? Bunlar da karma karışık kavramlar şu anda. Ya onu bir tanıyan çıkarsa, ya yeniden yaşamı tehlikeye girerse. Geçmişini hiç anımsayamayacak fakat çok yüklü bir geçmişte yeniden yaşama başlayacak. Kendisi bir ideolojinin adamıydı değil mi? Ama artık o ideolojiyi tümüyle unutmuş olacak. Beyni yepyeni. Fakat adı, soyadı, nüfus kağıdı bunlar çok karmaşık işler. Nasıl halledebileceksiniz? Vurularak öldürülmüş, defin ruhsatı verilmiş. Belki bir mezarı var, belki bir çukurda. Yani olayın bu yönünü nasıl halledeceksiniz diye sordum. Kadın beni dikkatle dinliyordu. Her şeyini, tüm gerekli belgelerini, nüfus kağıdını, hepsini yeni baştan hazırlattım dedi. Çantasından kalın bir zarf çıkardı. İşte hepsi burada. Yeni bir kimliği var artık onun. Adı, soyadı, her şey değişti. Pekala öyleyse dedim. Öğleden sonra saat 3'te bir takım giysisiyle gelin. Adını rica edeyim. Yani şimdiki adını. Can öyle mi? Can Dümer. Bilgisayarın tuşlarından kaldırdım parmaklarımı, kendimi tutamadım, sordum. Peki dedim, Can kimdi? Can'ın asıl adı neydi? Size verdiğim sözü tutuyorum, görüyorsunuz ki dedi. Can'ın gerçek kimliğini size de söylemeyeceğim, bağışlayın beni. Onu saygıyla selamladım, konuşmayacağını anlamıştım. Sigarasını tabloda söndürüp paltosunu giydi, çıkıp gitti. Elimde bir tutam siyah saç, değişik duygular içinde kalmıştım. Birden bir silah sesi duydum. Bir tane daha. Makinalıyla bir yeri tarıyorlardı. Yerimden fırladım. Yüreğim duracak gibiydi. Yüzümden tüm kanım çekilmişti. Nizami Bey odasından çıkmıştı. Ne var, bir şey mi oldu diye sordu bana bakarak. Duydunuz mu diye sordum. Neyi diye sordu Nizami Bey. Düş gücüm benimle oyunlar oynamaya başlamıştı. Kendimi toparladım, zarfı ona uzattım. Bir andalıp gitmişim dedim. Buyurun, bir tutam saç. Can adlı bir gence ait. Bir kaçak, 25 yaşında. Nizami Bey saç tutamını alıp içeriye girdi. Ardından kapıyı kapattı. İşte bu olay alışılageldiğim olaylardan hiçbirine benzemiyordu. İçime bir gerginlik, bir heyecan gelmişti. Yerimden kalktım, odada da biraz voltaladım, bir sigara yaktım. Telefon çaldı. Bilgisayara bakıp birkaç ay sonrasına bir randevu verdim. Bir tüccar kaçmış, karısı peşinde. Dostuyla Nusaybin'e gitmiştir diyordu kadın. Tamam hanımefendi dedim. Saç teli ya da kıl, ikisi de olur. Evet, güle güle. Bir iade gelmişti. Kapının yanında bekliyorlardı. Yaşlı bir su tesisatçısıydı bu. Karısı onu geri getirmişti. Adamcağızı alıp iade odasına götürdüm. Orada bekleşen yeni grupla tanıştırdım. Bir köşeye geçip küskün küskün oturdum. Genç karı almayın arkadaşlar. Benden size altın bilezik dedi. Başka da bir şey söylemedi. Odama döndüm. Heyecanım geçmiş değil. Nizami Bey birazdan dışarıya çıkacak. Münire Hanım az sonra gelir. Bir tırnağım tuşa takılıp kırılmıştı. Çekmeceden törpümü çıkartıp onu törpüledim. Nizami Bey'in kapısı açıldı, başı dışarıya uzandı. Bu iş tamam dedi. Annesi nerede? Saate bakıyorum. Münire Hanım'ın niçin gecikmiş olabileceğini bir türlü anlayamıyorum. Acaba trafiğe mi takıldı? Nizami Bey, delikanlı çok sabırsız dedi. İçeride volta atıp duruyor. Bir ameliyat gömleği giydirdim. Şurada biraz senin yanında otursun. Nizami Bey sigarasını yakmıştı. İçeride biraz dinlenecekti anlamıştım. Arada böyle yapar. Olay arası şekerlemesi. Parayı peşin almıştın değil mi diye yavaşça sordu bana. Tamam, para kasada dedim. O sırada delikanlı dışarıya çıkmıştı. Beyaz hasta gömleğinin içinde bir çocuk kadar saf, dokunulmamış, tertemiz bir hali vardı. Çok yakışıklıydı. Nizami Bey, gövdesi yara bere içindeydi dedi. Başı berbattı. Garip bir vaka, çok garip. Düzelttim, iyileştirdim. Çok eski yaralar olmalı bunlar. Annesi bir şey söylemedi mi? Söylemedi, bahsetmedi böyle bir şeyden Nizami Bey dedim. Oturduğum yerde soğuk terler döküyordum. Gence dikkatle bakıyorum. Çok hoş, çok yakışıklı, umut ve yaşam dolu. Tanır gibiyim onu ama tam çıkartamıyorum. O ilgiyle çevreye, bilgisayara, duvardaki saate bana bakıyor. Kibarca, nasılsınız dedi bana. Yüreğim ağzıma geldi. İyiyim, her zamanki gibi. Siz nasılsınız asıl diye sordum. Öyle hoş güldü ki, hafif acı. İyiyim dedi. Ne bekliyorum burada, onu merak ettim. Anneniz şimdi neredeyse gelir. Nedense gecikti. Sigara alır mıydınız diye sordum. Teşekkür ederim dedi. Uzattığım paketten bir sigara aldı. Şaşırmıştım. Sigarayı bilmemesi gerekiyordu. Oysa o karşımda sigarasından derin nefesler çekerek içiyor, benimle konuşmasını sürdürüyordu. Bir gazete var mı? Hayretten sanki dilim tutulmuştu. Buyurun dedim. Günlük gazeteyi uzattım ona. İlgiyle başyazıya, gazetenin tarihine, iç sayfalara bir göz attım. Demek yıl 1989 olmuş dedi. İlk kez şaşkınlığa benzer bir şey gördüm yüzünde. Siz en son hangi zamanı anımsıyorsunuz diye sordum. 1971 dedi, ilkbaharı. Birden yüzünden bir acı bulutu geçti ama kendini hemen toparladı, yeniden gülümsedi. Bu genç adam beni garip bir biçimde etkisi altına almaya başlamıştı. Şaşkındım. Bir süre sonra, belki beni almaya gelen olmayacak. Ben doğru dürüst bir şeyler giyip gecikmeden çıkayım dedi. Ama nasıl olur anneniz dedim. Eğildi bana. Benim annem yoktu ki dedi. Nasıl olur dedim. O beyaz saçlı hanım yanıtlamadı. Kapkara gözleriyle bana bakıp gülümsüyordu. Yok mu eski bir giysi? Birisinden kalma diye sordu. Şu dolapta olabilir dedim. Açtım dolabı, bir şeyler buldum, verdim ona. Yan odaya geçti, giyinip çıktı. Her şeyi biliyordu bu karşımdaki insan. İşte bunu anlamıştım. Heyecan, şaşkınlık, dehşet. Karmakarışık duygular içindeydim. Ben gidiyorum dedi bir süre sonra. Sizden birkaç tane sigara isteyeceğim yalnız. Buyurun paketi alın dedim. Kapıdan çıkmadan önce döndü, son bir kez baktı bana. Usulca eliyle yanağıma dokundu. Belki görüşürüz gene dedi. Elim ayağım tir tir titriyordu. Yalnız başınıza dışarıdaki korkunç dünyada ne yapacaksınız diye sordum. Bakalım belki bir şeyler yaparım dedi. Gene gülüyordu. İskemleden fırladım. Siz asıl cansınız ya da gerçek adınız neyse osunuz siz, öyle değil mi? Nasıl oluyor bu? Siz gerçeksiniz dedim. Evet der gibi başını salladı, kulağıma eğildi. Devrimciler ölmez ki dedi. Bunu bilirsiniz. Oyun oynar gibiydi. Sanki şakalaşıyordu benimle. Üç adımda kapıdan dışarıya çıkmıştı. Koşup pencereden baktım. Ama o çoktan kendin keşmekeşinde yok olup gitmişti. Gözlerim karşı duvara dalmış, öylece kalmışım. Nizami Bey'in dışarıya çıktığını duymadım bile. Yüreğim küt küt atıyor. Ne biçim olay bu? Çarpıldım sanki. Kimse de bana bunun ne olduğunu anlatamaz. Beyaz saçlı kadın meydanda yok. Ortada kimse yok. Nizami Bey dikkatle bakıyordu bana. Birden fark ettim. Yoruldun sen çok dedi. Tatil yapmadan sürekli çalışıyorsun. Git evine, öbür gün öğlene değin dinlen. Tamam, iş bugün paydos. Çekmecemi kilitleyip paltomu askıdan aldım, giydim, çıktım dışarıya. Kızılay'ın kalabalığına daldım. Kimdi o? Şimdi neredeydi? Gerçekten var mıydı? Onunla ilgili bilgileri nereden, nasıl bulabilirdim? Beni yeniden bulabilecek miydi? O beyaz saçlı kadın kimdi? 1971, Can, Can Dümer. Ama takma bir attı bu. Başından yaralı, sigarayı tutuşu, kuşatmada ölmüş. Kafamda karma karışık düşünceler, önümde duran otobüse atladım. Boş bir yer buldum, attım oraya kendimi. Arkamda iki kişi konuşuyor. Klinik bilmem ne. Kulak kabarttım. Milletin kulağı ne delik, hayret doğrusu. Çevre sakallı birisi, alçak sesle. Sakalı şeriften peygamber de yapılabilir dedi. İnsanoğlunun düş gücüne bir kez daha hayranlık duydum. Ama olaylar yordu beni. Nizami Bey'in dediği doğru. 24 Ocak 1989 Ankara. Kıl Arşivi. Akşam yorgun argın klinikten eve döndüm. Anahtarımla kapıyı açtım. Paltomu çıkartıp koltuğun üstüne attım. Salon biraz dağınıktı, canım sıkıldı. Masanın üstündeki kitaplar, dergiler dağılmış, öylece bırakılmış. Girdim mutfağa, kahve suyum hazırlanmamış, çaydanlığın altı sönük. Ali diye seslendim. Ali neredesin? Arka odanın kapısı açıldı, Ali çıktı dışarıya. İçeride Los Paraguayos'u dinliyormuş. Müzik bangır bangır çalıyordu. Duymamış benim geldiğimi. O da sigara duman içinde kalmış. Bu uzman Nizami Öney'in bana saç tellerinden oluşturduğu ikinci Ali. Birincisini İzmir'de bırakmıştım. Ali bütün gün ne yaptın? Ev toplanmamış. Hani benim kahvem? Köpeği gezdirdin mi? Bak bulaşıklar duruyor. Akşama ne yiyeceğiz? Kuzum sen ne yaptın tüm gün diye sordum. Sinirlenmiştim. Bütün gün çalışıyorum. Akşam yorgun argın geliyorum şu eve. İlgi beklerim. Bu benim hakkım. Ali kemküm bir şeyler anlatıyor. Bandı bulmuş. Müzeye kaptırmış kendini. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Falan filan. Bir de ne sinirleniyorsun? Sinirlenecek ne var demez mi? Tepem at. Uzatma. Bana cevap verme. Geldiğin yere geri gidersin diye bağırdım. İş yapmaz bütün gün evde. Sinirleniyor insan. Beni arayan oldu mu diye sordum. Olmadı dedi. Yeniden odaya girdi. Bir sigara yaktı. Surat asıyor. Bak Ali dedim. Sinirlendirme beni, surat asma. Bilirsin nefret ederim. Sen de her şeye kızarsın demez mi? Dinle beni diye bağırdım. Dinle. Burada seninle oturduğuma şükret be adam. Şu elimin altındaki kıl arşivinden kimlerin kılı var? Haberin var mı senin? Başbakanın, Anthony Delon'un, Julia Iglesias'ın, Matador El Carvodobes'in, Harrison Ford'un, Gaddafi'nin, Rajiv Gandhi'nin, Prens Charles'ın uşağının, futbolcu İrfan'ın, Platin'in, daha ne bileyim ben, bir sürü adamın kılı var. Kimselerde olmayan, zengin, eşsiz bir kıl arşivi bu. Bu adamlardan hangisi istesem bir saatte elimin altında olur, anlıyor musun diye bağırdım. Arşiv odama girdim. Kıl koleksiyonuma göz atıyorum. Dizi dizi cam kutularda kimlerin kılı yok ki? Dış yolculuklarda, yurt gezilerimde topluyorum arşivlerde yer alan kılları. İşte şunlar eşsiz bir tenörün, şu kutudakiler hayran olduğum bir İtalyan yönetmenin, şu beğendiğim bir milletvekilinin, buradakiler pırıl pırıl yakışıklı bir bilim adamının. Ne bileyim ben, geniş bir koleksiyon benimkisi. Özel bir merak işte. Ama gene de ne tuhaftır, bizimkinin motifine takılmışım. Hep onu yaptırıyorum uzmanı. O da bilir bu zaafımı. Sen ne Iglegas'la, ne Platin'le, ne Franco Nero'yla, ne de El Cortabes'le yapamazsın ben biliyorum demez mi? Şımarık. Neyse, duymazlıktan geldim. Aslında niyetim onu değiştirmek, emin olun. Usandım. Zaten Aslı gibi değil. Her neyse. Şimdi şu kara kış günü köklü değişikliğe hazır değilim. Zaten hep böyle değil midir? Allah kahretsin. İnsan olmak suç. Arşiv odamı kapattım. Özenle kilitleyip anahtarı çantama attım. Ali kahveyi yapmış, getirdi verdi. Bir yudum aldım, bir sigara yaktım. Getir bakalım şu Los Paragos'u dinleyelim dedim. Gitti kaseti getirdi. Yeni aldığım müzik setinin teybine yerleştirdi. Salonu çılgın bir Los müziği doldurdu. El Rancho Grande, La Paloma, Besamucho. Birden Los'ların attıkları çılgın kahkahalara ve bu coşkulu müziğin temposuna dayanamayıp salonun duvarındaki eski sararmış fotoğrafların çerçevelerinden atlayıp dans etmeye başladıklarını hayretle gördüm. Salon bir anda şenlik alanına dönmüştü. Rahmetli Demir dayım, anneannem, Tahir Lütfi dedem, annemin genç kızlığı, damat giysileriyle babam el ele tutuşmuşlar, odanın ortasında dans ediyorlar, dört dönüyorlardı. Anneannemin ağabeyi, büyük dayım eski Moskova Büyükelçisi Ali Haydar Bey de çerçevesinden atlayıp onlara katıldı. Baktım Ali de kenarda bir yerde kendi kendine figürler yapıyordu. Dedeme imzalı Atatürk fotoğrafı çerçevesinden inmemişti. Ama o da müziğe uyup neşeyle kalpaklı başını sallıyordu. Büyülenmiştim. Annem neşeli kahkahalar atıyordu. Onun bu kadar gençliğini bilmezdim, şaşırmıştım. Babam çok mutluydu, saçları simsiyahtı. Anneannem uzun ipek elbisesiyle ne hoştu. Bir dedemle bir büyük dayımla dans ediyordu. Demir dayım halının orta yerinde en çılgın figürleri yapıyordu. Lastik top gibiydi. Ne işti bu? Öylece izliyordum eski sararmış fotoğrafların bu eşsiz neşesini ve dansını. Koridordan bir gürültü geldi. Benim odada duvara dayalı duran, geçenlerde eski dolabın arkasında bulduğum, kim olduğunu tam çıkartamadığım sarıklı eski bir aile büyüğü, gül ağacından yapılmış, çerçevesinden çıkmış, camlanmış posterinden kurtulmuş Marilyn Monroe'la dans ederek salona girmişti. Marilyn müthişti. Daracık, altın rengi tuvaletinin içinde balık gibi kıvrılıyor, beyaz altın renkli saçları çevreyi açıltılar saçıyordu. Gül ağacı çerçevenin içinden fırlamış olan sarıklı aile büyüğü, dedemin dedesi olmalıydı, Marilyn'in karşısındaydı. Karşılıklı akıllara durgunluk veren figürler yaparak dans ediyorlardı. Demir dayım sanki tutulmuştu Marilyn'e, anlamıştım, pervane gibi çevresindeydi. Marilyn döndü bana, göz kırptı. Marilyn, müthiş bir erkek koleksiyonu var bende, eşsiz bir kıl arşivi dedim. Really dedi nefes nefese. Gülüyordu. Gözleri baygın baygın bakıyordu. Salonu Kellen 5 kokusu doldurmuştu. Dostlar Meksiko'yu söylüyorlardı şimdi. Ardından Cuanetanemara başladı. Her şeyi unutmuştum. Bu güzel insanların salonun ortasındaki eşsiz danslarını nefesimi tutmuş izliyordum. Kulağıma o ara görmediğim birisi. Kitap bitti dedi. Kimdi acaba bu? Yabancı değildi bu ses bana. Bir kendin sesi olabilir mi? Ya da eski bir kıyıya vuran dalgaların sesi. Uyur gezer gibiydim. Başıma sağladığım noktayı buldum. Kalemi bıraktım. Karşı duvarda İzmir'i gördüm birden. Konak meydanındaki saat kulesi, kordon boyundaki meyhaneler, Basmani'nin oraları, Kemeraltı ve çoktan yıkılıp yok olmuş Tilkilik semtindeki Büyük Abdülkadir Paşa Oteli ile kent beni selamlıyordu. Paçacı Hamza'nın dükkanı, üç yoldaki pullu dansöz elbiseleri satan dükkan, Ankara Palas Oteli'nin lobisindeki duvara asılı tüm anahtarlar bana el sağlıyorlardı. Eşref Paşalı Kabadayı naraları salonu doldurdu. Her perdeden bağırıyorlar, biri susup biri patlatıyordu narayı. Anlamıştım, kent kendi diliyle konuşuyordu benimle işte. İzmir'e hafifçe el salladım, gözlerimden yaşlar akıyordu. Gözüm salonun ortasında çılgınca dans edenlere gitmiş. Onlar kendi duymadılar galiba. Anneanne, seni özledim. Marilyn, ne güzelsin. Ali, sen gittin. Belki, belki yakında gene mutlu olacağım. Ama nasıl, bilmiyorum. 6 Ocak 1989 Ankara. Kitabın sonu. 27 Ağustos 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.